Item 10. Kale. Barbarous Dosyaları 2. Stephen James. Sayfa 122. Creighton Depo'nun yönetici odasına doğru geri yürüdü. Bu arada Cassandra hala ağlamaya devam ediyordu. Kapıyı kapattı ve ses kesildi. Aslında onu yavaş yavaş öldüreceğimi söylemiştim. Yavaş kısmını unuttu. Nerede o? Bana nerede olduğunu söyle, seni manyak! Bu defa Austin sözünü bitirmeden durdu. Telefonun diğer tarafındaki adamı kızdırdığının farkına varmış olmalıydı. Bu iyiye işaret. Demek ki artık şartları dinlemeye hazırdı. Austin, sen mühlet kelimesinin kökenini biliyor musun? Gerçekten çok etkileyici. Bir işin bitirilmesi gerektiği andan önceki zaman anlamına gelmeden önce geçmemen gereken çizgi anlamına gelirmiş. Creighton kendisini hiç bu şekilde ifade etmezdi. Çok daha açık konuşurdu. Fakat şimdi Shade'in gözüne girmek istiyordu. Bir şekilde dinlediğini de fark edince Shade'in konuşma metnini harfi harfine okudu. ABD iç savaşı sırasında bir hapishanede geçmene izin verilmeyen sınır hattı anlamına gelirdi. Eğer geçecek olursan hemen o noktada vurulurdun. Müddeti geçen hiç kimse hayatta kalmazdı. Bu konuşmanın nereye varacağını anlayabiliyor musun? Benden ne istiyorsun? Bunu neden yapıyorsun? Dün gece yüzünden mi? Creighton ses sonundaki değişimden Bay Hunter'ın çok daha iyi bir dinleyici haline geldiğini anladı. Eğer sana söylediklerimi bu akşam saat 8'e kadar yaparsan Cassandra'yı tekrar görebilirsin. Şimdi filme çok iyi bak. Eğer polise, FBI'ya veya başka herhangi bir yere veya birisine haber verirsen Cassandra'ya neler olacağını tahmin edebilirsin. Yani saat 8 hem senin hem de Cassandra'nın mühleti. Bizim olayımızda bu kelimenin nasıl hem orijinal hem de günümüzdeki anlamından yola çıktığımızı görebiliyorsun değil mi? Sessizlik oldu. Seni gözetliyor olacağız. Eğer bir şey yapmaya kalkarsan haberimiz olacak, anladın mı? Evet. Sesinde bir korku alameti yoktu, sadece kararlıydı. Benden ne yapmamı istiyorsun? Creighton ona Shade'in yazmış olduğu her şeyi söyledi. Talimatlar kesin oldu ve buluşma yerleriyle zamanlarını da içerdiği için bunları söylemek Creighton'ın sadece birkaç dakikasını aldı. Hunter tüm bu esnada sessizce dinledi ve sonunda Creighton konuşmasını bitirdiği zaman ''Tamam yapacağım ama 8'e kadar bitmez. Zaman yeterli değil. Bilgi toplamam, gözlem yapmam lazım. Ayrıca daha fazla patlayıcıya ihtiyacım olabilir.'' Güvenli, askeri alanda dedi. Yeterli zamanım var, bir yolunu bulursun. Sana söylüyorum. Pekala o zaman dedi Creighton sarça, hemen şimdi ölecek. Kapıyı açtı, telefonu iyice yakınında tutacağım ki çığlıklarını iyi duyabilesin. Hayır diye bağırdı Cassandra. Creighton ona doğru yaklaştı, ölümünü uzatabildiğim kadar uzatacağım. Hayır lütfen diye tekrar aykırdı Cassandra. Tamam dedi Austin. İşim bittiği zaman sana filmini yollarım. Tamam tamam dinle. Dediğini yapacağım tamam mı? Sadece onu rahat bırak. Onu rahat bırakacağına dair söz ver bana. Anlaşmamız şöyle. Bu akşam saat 8'e kadar sana söylediğini yapacaksın. Aksi halde Cassandra Lillo'yu öldürürüm ve çektiği işkenceleri saniyesi saniyesine kaydedip tüm dünyanın izleyebilmesi için internete koyarım. Creighton telefonu kapatıp deponun yönetici odasına doğru yürüdü. Her halükarda Cassandra'nın ölümünü kaydedecekti ancak şimdilik Hunter'ın bunu bilmesine gerek yoktu. Evet, işler yolundaydı. Telefonu yerine koydu ve gözlerini kapıya dikti. Cassandra diğer taraftaydı. Onu orada tek başına bırakması için iyi bir neden bulamadı. Hem de hiçbir neden bulamadı. Creighton Malice, Austin Hunter'ın kız arkadaşının ölümüne geri sayım başlamışken onunla biraz eğlenceli zaman geçirmek için yanına gitti. 24. Bölüm. Tessa otelin rahat olduğu iddia edilen yatağında yuvarlandı. Aman ne rahat, ne rahat. Dün gece Ajan Jiang odayı terk ettikten sonra neredeyse hiç uyumamıştı. Patrick ve Ajan Dian Hua Jiang'ın arasındaki mesele başlı başına bir olaydı. Tessa aralarında ne olduğunu tam olarak bilmiyordu ama her neyse bundan pek hoşlanmadığından emindi. Güneş ışığı perdelerin arasından parladı. Tessa inler gibi bir ses çıkardı, yüzünü yastıkla kapattı, yuvarlandı ve tekrar uyumaya çalıştı. Başaramadı. Birkaç dakika daha uyumayı denedi ancak fayda etmedi. Sonunda iç çekti, kendini yataktan attı, eliyle yüzünü ovdu ve ayağını sürüye sürüye banyoya gitti. Tam bir zombiydi. Duş perdesini araladı, suyu açtı, ısıyı ayarladı. Tessa sıcak duş yapmayı severdi, hem de çok sıcak. Küçüklüğünden ve annesiyle birlikte 2 yıl Minnesota'da yaşadığı zamandan beri severdi. Belki de bunun nedeni soğuk kışlar ve annesinin onu üzerlerinde yürümemesi için uyardığı donmuş göllerdi. Bunlardan veya yatak odası penceresinin altındaki çatlaklardan rüzgarın içeriye sızdığı keskin, soğuk ve uzun geceler yüzündendi, kim bilir. Tessa suyun ısınmasını beklerken Patrick'in ona doğum günü hediyesi olarak vermiş olduğu kolyeyi çıkardı ve kıyafetlerini yere attı. Bunu yaparken kendisi dışındaki neredeyse tüm arkadaşlarının en azından bir dövmesi olduğunu tekrar düşünmeden edemedi. Kendisinin hala mürekkeplenmemiş olması gerçekten de çok garipti. Belki bu tatilde bir tane yaptırırdı. Güney Kaliforniya'dan Denver'a bir dövmeyle dönmek oldukça havalı olurdu. Elini musluğun altına tuttu. Ay! Pekala, o kadar da sıcak değil. Tessa kaynamakta olan suyun derecesini biraz indirdi ve duşa atladı. Suyun onu usul usul uyandırmasına izin vererek birkaç dakika suyun altında hiç kımıldamadan durdu. Çok iyi gelmişti. Birkaç derin nefes aldı ve rahatladı. Omuzlarına, sonra da kollarına, sağ kolunun iç kısmındaki şerit halindeki düz çiziklere bir parça duş jeli akıttı. Bu yara izlerini annesi öldükten sonra acının ve üzüntünün bir kısmını dışarıya atabilmek için bir maket bıçağı ve jiletle yapmıştı. Kandan her zaman iğrenmişti ama kendisini kesmek işe yaramış gibiydi, en azından bir parça. Ancak Ekim'den beri kendisine hokkabaz adını veren seri katil onu öldürme teşebbüsünde bulunduktan sonra hayatındaki diğer olaylar çok da kötü görünmemeye başlamıştı. Dolayısıyla son birkaç aydır kendisini kesmeyi bırakmıştı. Yani büyük ölçüde bırakmıştı. Tessa'ya göre Patrick hala ara sıra kendisine zarar verdiğini biliyordu. Bununla birlikte olayı çok büyütmüyordu. Bu da iyiydi. Çünkü eğer Patrick bunu büyütecek olsaydı Tessa daha da çok yapardı. Tabii ki bir de diğer kolunun iç kısmında hokkabazın bırakmış olduğu yara izi vardı. Onu o güne geri götürdüğü için bu iz onu rahatsız ediyordu. Fizik tedavi doktorunun tavsiye ettiği gibi her gün 1 ton vücut losyonuyla yarayı ovuyordu. Bu güya yara izinin geçmesini sağlıyormuş. Gel gör ki bir işe yaramamıştı. İz hala oradaydı, dolayısıyla hatıralar da... Sıcak su Tessa'nın başından aşağıya aktı. Tessa saçını şampuanla köpürttü ve su saçlarını boynunun arkasından uzanan siyah asma filizleri gibi dümdüz bırakana kadar duruladı. Hatıralar, hatıralar. Henüz bağıramadan katilin onun ağzını bez parçasıyla tıkamasının hatırası. Dağlarda inşa ettiği bir tür sapık barınağa doğru arabayı sürerken bağlı bir şekilde yatışının hatırası. Parmaklarını saçlarının arasından geçirdi, yumuşatıcı krem sürme zamanı gelmişti. Hatıralar. Birdenbire tüm hatıralar aniden ona akın etti. Nihayet kendisini çözebildiği zaman hissettiği umut kıpırdanması, sonra makası adamın baldırına sapladığı zamanki tatmin, ardından ön camın dışındaki dünyanın dönmeye ve kaymaya başladığı zaman... Herifin arabanın kontrolünü kaybettiğinde ve uçuruma doğru gittiklerinde her şeyin bembeyaz geniş bir dairede yanlış hızla döndüğü zamanki şaşkınlık. Kar, o gün kar yağıyordu. Ölüm, buz ve boşluk ona doğru uzanıyordu. Şimdi ise duştaydı, sıcak su başından aşağı boşalıyordu. Hemen sonra dünyanın kenarında dönüyordu. Dönen kar taneleri etrafına düşüyordu. Duşta, ön koltuk. Ayakta düşüyor, uyanıyor, rüya görüyor. Tekrar duşta, bir buhar battaniyesi onu sarıyor. Uçurumun kenarında, korkuluğa çarptıkları zaman hissettiği darbe ve sonra düşüyor. Dipsiz günün içine batarken kar her şeyi yutuyor. Düşüyor ve sonra beklenmedik bir çarpma sesi. Aşağıya tam yarı yol kalmışken bir ağaca çarpıyor. Zamanın soluklanmak için durduğu ve tekrar ileriye doğru gitme fikrine değerlendirdiği tuhaf bir an. Yanında bir inleme duyuyor. Hokkabazın yüzünde karanlık bir sırıtma var. Makası bacağından hızla çekiyor ve sonra Patrick'in sesi ona doğru geliyor. İşte o zaman katil kolunu kesiyor, kanıyor, tükeniyor, eriyen karların çatlak ön camdan kayıp gidişini izliyor. Gün onun için ağlıyordu ve o bir kabusun içinde kayıp gidiyordu, aşağıya düşüyordu. Ancak farklı bir şekilde, sonsuzluğa doğru düşüyordu. Fakat Patrick imdadına yetişti. Yetişti ve onu kurtardı. Aynen bir babanın bir kahramanı yapacağı gibi kendi hayatı pahasına onu kurtardı. İple aşağıya inip uzanarak ve tam zamanda tutarak kurtardı onu. O günden önce Patrick'i hiç bu şekilde düşünmemişti. Bir kahraman olarak, ama bu doğruydu. Patrick onu önemsiyordu. O da Patrick'i. Onlar bir aileydiler. Biraz değişik, biraz berbat ama yine de bir aileydiler. Yine de bu kafa karıştırıcıydı. Bazen kendisini onun elini tutup baba demek isteyen küçük bir kız gibi hissediyordu. Bazı zamanlar ise kendi başına yaşamaya hazırlanan genç bir kadın gibi. İki dünya arasında sıkışmıştı, dönüyor, düşüyordu. Tesla suyu kapattı ve sıcak buharın içinde suyun vücudundan, yarasından, hatıralarından akmasına izin vererek ayakta kaldı. Bir süre sonra duştan çıktı ve kalın bir havluyu vücuduna sardı. Bir de dün gece olan o garip olay çıkmıştı meydana. Kimsesiz deli bir adam kendisini hemen oracıkta öldürmüştü. Eğer gözlerini kapatmasaydı onu ölürken görecekti. Baş aşağı düşerken ve ölürken. Tessa aynada ana hatlarına baktı. Soluk bir yansıma, mesafeli ve donuk, buhar ve rüyalarla kaplı. Bir an için gerçek gibi görünmedi. Saçlarından su damlayan, yüzsüz, hissiz, hatları belirsiz bir kızın bulanık görünüşü. Buğunun içinde yansımasına bakmak sanki bir hayalete bakmak gibiydi. Bir hayalet diye düşündü. Yazar Edgar Allan Poe'nun Düş Ülkesi adlı şiirinden bir cümle hatırlayarak. Siyah tahtında dimdik oturur, gece adında bir hayalet. Gerçekten de Poe acının tabiatını anlıyor gibiydi. Annesi öldüğünden bu yana kuzgun, çukur, Amontilla'nın fıçısı ve çarpan kalp hikayelerini ve şiirlerini kuvvetli hayallerinin içine işlemesine izin vererek defalarca okumuştu. Genelde bir şeyi bir veya iki defadan fazla okuduğunda az çok hatırlayabiliyordu. Ancak Düş Ülkesi'nin bazı kıtaları harfi harfine aklındaydı. Dehşet içinde yolcu, burada geçmişin örtülmüş anılarıyla karşılaşır. Gezginin yanından geçerken iç çekerler kefenler içindeki vücutlar. Beyaza sarılmış dostların vücutlarıdır bunlar. Izdırap içinde yeryüzüne ve cennete gönderilen kendi yansıması. Annesinin narin vücudu içindeki hayalet, geçmişin örtülmüş anıları. Düşler ülkesinde gizlenen bir hayalet. Tessa parmaklarını aynaya dayayıp aralarını açtı. Parmak uçları hem sıcağı hem de soğuğu hissetti. Eliyle camı sildi. Gözleri ve alnı görünür hale geldi. Sadece o kadar. Yüzünün geri kalan kısmı hala beyaza bürünmüş, kalın ve sıcak buharın puslu dalgaları arasında bir yerlerde kaybolmuş bir hayaletti. İki dünya arasında sıkışıp kalmış, uçamayan bir kuzgun. Sonra Tessa birden lastik bilekliği bileğine doğru şaklattı ve bunu bileği kızarıp soyulana kadar tekrar yaptı. Ancak bu hiç de kendini iyi hissetmesini sağlamamıştı. Sanki yansıması camın diğer tarafındaki kendisinin çok üzgün ve çok yalnız olmasına ağlıyormuş gibi su damlaları aynadan aşağıya akmaya başladı. 25. bölüm. Otel lobisinde oturmuş Tessa'yı beklerken dün geceki adamın ölümünü düşündüm. Dedektif Dana, John Doe'nun ölümündeki sis perdesini kaldıracağımı söylemiştim. Sözümü tutmaya niyetliydim. Cep telefonumun internet programını kullanarak şehrin dijital video arşivlerine girip tramvayın kalkış zamanı çekilmiş olan kayıtları gözden geçirdim. Ancak tramvaya binen siyah spor çantalı adamların görüntüsüne rastlamadım. Yani John Doe intihar ederken Ford Mustang'e binen iki adam olay yerindeydi der. Mustang'in plakasını bildirmek için ofis aradım. Ayrıca John Doe'nun kimliğini saptayıp saptamadığını öğrenmek için San Diego şehri morgu doktorunun ofisine yazılı bir mesaj bıraktım. Bir de San Diego Polis Teşkilatı'nın cinayet biriminin şefi Tayman Gray Smith'le bir görüşme ayarladım. Dedektif Dan ve onun John Doe'nun ölümüne olan ilgisi hakkında daha fazla bilgi almak istiyordum. Tekrar lobiye göz gezdirdim. Tessa hala görünürlerde yoktu. Otel resepsiyonundaki kaseden bir elma kaptım. Geç saatlere kadar uyumayı severdi. Ancak San Diego'da sadece birkaç günümüz olması nedeniyle saat 9'da kalkmaya itiraz etmemişti. Fakat 9'u geçeli neredeyse bir saatten fazla oluyordu. Elmayı bitirdikten sonra saate baktım ve 5 saatten fazla bir süredir ayakta olduğumu fark ettim. O nedenle bu kadar çok acıkmıştım. Lobinin deri kanepesinden zorla kalktım. Asansörlere doğru yürürken arkamdan gelen sert ayak sesleriyle beraber gürleyen kaba bir ses duydum. ''Günaydın Pat!'' ''Ralph!'' diye döndüm. Özel ajan Ralph Hawkins yavaşça yürüyerek bana doğru geldi. Omzuna vurarak onu selamladım. Sanki bir çuval dolusu betona vuruyormuşum gibi hissettim. Ralph tekrar ağırlık çalışmaya başlamıştı. Bu anlaşılıyordu. ''Burada ne işin var? Seni gelecek haftaya kadar görmeyi beklemiyordum. Hala Chicago'da baskın yeni duruşmasında ifade verdiğini sanıyordum.'' Orası tam Dingo'nun ahırı. Ralph'in sesi çıplak elleriyle kızartma tavasını bükebilen bir adamdan beklenebilecek bir sesti. Tam bir kargaşa. Ralph geçen yıl ağırlık kaldırmaya başlamadan önce aldığı bariz belli olan gömleğinin içerisinde sanki rahat etmek istiyormuş gibi omuzlarını bir ileri bir geri oynattı. 20 yıl önce FBI'ya girmeden önce ordu komandosu olarak çalıştığı yıllardaki gibi fit değildi, ancak buna yakındı. Savunma avukatları devletin DNA uzmanlarından Hoyt adında bir adamın özgeçmişine yanlış bilgi yazdığını ortaya çıkardı. Ohio Devlet Üniversitesi'ne hiç gitmemiş. Bu da bizim davayı iyice berbat etti. İşler en azından bir ay geriye gitti. Mezbahada tanımış olduğum ürpertiyi tekrar hissettim. Bu tür gecikmeler olmadan da baskınki gibi karışık davalar normalde en azından 7 ay sürer. Bu olanlar işleri daha da uzatacaktı. Dava sürdüğü müddetçe Richard Busk azami güvenlikli hapishaneden çıkarılacaktı. Hiç aklıma getirmek istemediğim bir şeydi bu. Ralph esnemesini tutmaya çalıştı ancak başaramadı. Uzun bir gece miydi? Geç geldim. Üstelik bavullarımı kaybettiler. Buna inanabiliyor musun dedi. Ve sonra soluduğumuz havayı bir dizi türetilmiş ve oldukça ağır küfürlerle donattı. Tessa'nın hala gelmemiş olmasına sevinmiştim. Her neyse seni gördüğüme sevindim. Brineşa nasıl, iyi mi? Ben çok mutlu, evli bir adamım. Orada çok sabırlı bir kadın. İyiyiz, Tony de öyle. 11'ine yeni bastı. Tessa nasıl? Akıllı, iğneleyici ve sevimli. Bana duymak güzel. Midem guruldayarak bana tekrar ne kadar acıkmış olduğumu hatırlattı. Ralph'in arkasındaki asansörlere baktım ve sonra kafama dank etti. Bir dakika. Soruma cevap vermedin gerçekten. Sen neden San Diego'dasın? Margaret'in bu kıyıda birkaç toplantısı var. O, Margaret Wellington, San Diego'ya mı geliyor? En azından o an için iştahım kapanmıştı. Margaret ve ben, kedi ve köpek gibiydik. Muhtemelen şimdi Los Angeles'tadır dedi Ralph. Akşam üzeri bir saatte buraya geliyor. Bir tür savunma komisyonunda yer alıyor veya onun gibi bir şey. Sanırım müdür yardımcısı görevinde bulununca bunları da yapmak durumunda kalıyor. Ben de hali hazırda şiddet içeren suç analizi ulusal merkezinin başında olduğum için beni birkaç politika değişikliği hakkında bilgilendirmek istiyor. Ralph, Lien Hua ve ben hepimiz FBI'ın şiddet içeren suç analizi ulusal merkezinde çalışmıştık. İnsan kaynakları departmanı 1 Ocak'ta emekli olan Louis Shannon'un yerine birisini bulana kadar Ralph bölümün geçici başkanı olarak görev yapıyordu. Margaret'i bilirsin diye devam etti. Gelecek haftaya kadar beklemek istemedi. Mahkeme önünde vereceğim ifadede belirsiz bir süre için ertelenmiş olduğundan buraya gelmemi istedi. Seyahat yorgunluğundan ve buruşuk gömleğinden dert yandı. Dün gece Delta bavullarımın Minneapolis'te olduğunu söyledi. Benim Minnesota eyaletindeki Minneapolis'teymişim gibi bir halim var mı? Yeni bir küfürün gelmek üzere olduğunu hissettim. Bu nedenle Margaret'e o görevi verdiklerine hala inanamıyorum dedim. Gömleğini temizlemeyi bitirdi. Arkasındaki asansörden çın sesi geldi. Hayatımda tanıdığım en ihtiraslı kadın. Merak etme, buraya seni görmek için gelmedi. Onunla karşılaşacağını bile sanmam. Asansörün kapıları açılmaya başladığında suratında kurnaz bir gülümseme belirdi. Ayrıca burada, yani Kaliforniya'da olmak, Lian Hua ve sana göz kulak olmam için iyi bir fırsat. Göz kırptı. Siz çocukları kontrol altında tutmak için. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Hayır dedi asansörden gelen bir ses. Neden sen bize anlatmıyorsun dedi diğer bir ses. Birincisi Lian Hua, ikincisi Tessa'ydı. Oh, Ralph'in sesi bir fareninkine dönüştü. Günaydın Lian Hua. Selam Tessa. Lian Hua kollarını kavuşturmuştu. Merhaba Ralph, bu ne sürpriz. Tessa'nın suratından anlaşılmaz bir ifade geçti. Seni görmek güzel Ralph amca. Ralph Lian Hua'nın omzuna hafifçe vurdu. Tessa'ya ise omzundan çabucak sarıldı. Gidip bavulları takip etsem iyi olacak diye mırıldandı. Siz çocuklar keyfinize bakın dedi ve akabinde rahatsız edici sessizliğin arasından sıyrılıp beni iki kadın ve onların havaya kalkmış 4 kaşıyla baş başa bıraktı. Önce Lian Hua'ya sonra da Tessa'ya baktım. Pekala dedim, kim aç? Ben açım, onu biliyorum. Hatta açlıktan ölüyorum. Haydi kişler bitmeden sıraya girelim. Hayatta kiş yemeyi isteyecek noktaya nasıl geldiğimi merak ederek otelin restoranına doğru yürümeye başladım. 10. ayrımın sonu. Sayfa 135.